Ayrım 15.
Sayfa 119. Gemicilik ve ticaret. Fenike demek ticaret demekti. Uzak yerlerden gemilerle ya da kervanlarla getirilen çeşitli mallar Fenike kentlerinde yeniden pazarlanıp Akdeniz kıyılarındaki kentlere satılırdı. Fenike gemicileri hemen bütün sularda Akdeniz'de ve Ege'de, Kıbrıs'ta, Rodos'ta, Girit'te vardılar. İspanya kıyılarındaki Gades'e kadar uzandılar. Orada Akdeniz kadar yumuşak başlı olmayan okyanusun gelgitlerini ve korkunç fırtınalarını tanıdılar. Çok küçük tonajlı, yelkenli ya da kürekli gemiler açık deniz gemiciliğine elverişli olmadıklarından kıyıdan kıyıdan yol alırlardı. Gözü pek Fenike tüccarlarının başlıca kaygısı geçiş yollarını gizli tutmaktı. Öyle ki izlendiğini sezen bir gemici gizlini açık etmek korkusuyla gemisini batırıverirdi. Ticareti böylece sanat durumuna getirmiş olan bu insanlar bu dar olanaklar içinde ve elbette her zaman geçiş yollarını gizli tutarak birçok keşif yaptılar. Fenike gemicilerinin Kızıldeniz'den Ümitburnu yoluyla Cebel-i Tarık'a kadar tam bir Afrika turu yapmış olduğu biliniyor. Fenikelileri ticarete yönelten etkenlerden biri de ülkenin iç bölgelerindeki orman zenginliği oldu. Mısır'ın, Mezopotamya'nın, bu iki ağaçsız uygarlığın bu orman zenginliğine duyduğu gereksinim, Fenikelilerin zenginliğe adım atmasını sağladı. Fenikeliler Mısır'a ve Mezopotamya'ya bol bol sedir, çam, meşe sattılar. Mısırlılar ve Mezopotamyalılar bu eşsiz doğal kaynağın düşünü bile kuramazlardı. Nitekim Firavun Ramses'in askerleri ülkeye geldiklerinde o sonsuz yeşili görür görmez şaşkına döndüler. Bu ormancı ve tüccar halk kentlerin çevresinde az çok geniş ve verimli topraklarda tarımla da uğraştılar. Çorak toprakları sulamayla verimli kıldılar. Böylece yeni kazanç kaynakları elde ettiler. Ürettikleri buğdayın, yağın, şarabın, hurmanın büyük bir bölümünü dış pazarlara götürdüler. Ağaççılığın ve bahçeciliğin incelikleri Fenikelilerden sorulur oldu. Onlar taşı, tahtayı, fil dişini işlemekte de ustaydılar. Ayrıca bronzu sanat yapıtına dönüştürmeyi biliyorlardı. Bu işin de ticaretine girdiler. Her yerde yapım evleri kurdular. Marangozlukta, hatta ince marangozlukta çok ilerlediler. Babil'de, Asur'da, Pers'te, özellikle saraylarda ve tapınaklarda Fenike yapımı eşya aranılır oldu. Zaten onlar Doğu Akdeniz'in ünlü gemi yapımcılarıydılar. Tir ve Sidon bronzları bütün dünyada tanındı. Fenikeliler Kıbrıs'ın bakırını, İspanya'nın kalayını alıyorlar, bronz yontular yapıyorlar, bu yontuları her yere satıyorlardı. Giderek madencilikte çok ilerlediler, özellikle silah yapımında ustalaştılar. Arabistan'dan ve Afrika'nın çeşitli merkezlerinden altın, Anadolu'dan da gümüş getirten Fenike kuyumcuları, bu değerli madenleri eşsiz becerileriyle işleyerek dünyanın gözünü kamaştırdılar ve parasını çektiler. Ayrıca onlar Afrika'dan ve Hindistan'dan getirdikleri fil dişini işliyor, işlenmiş fil dişini ya da fil dişi araç ve gereçleri özellikle Mısır'a satıyorlardı. Mısır'a sattıkları mallar arasında renkli camdan gereçler de vardı. Kültür dünyası ve inanç düzeni. Gürültülü patırtılı doğu ve güney limanlarında bu cıvıl cıvıl insanları çarpıcı renklerde giysileriyle ve küçük şapkalarıyla tanımak çok kolaydı. Dokumacılıkta ve kumaş boyamada usta olan bu insanlar giyinmeyi de biliyorlardı. Mısırlılar ne kadar beyaza düşkünse Fenikeliler kırmızıyı, hatta alı o kadar çok seviyorlardı. Fenike giysilerinde renkler kadar işlemeler de önemliydi. Fenikeliler kumaş boyasını bir deniz hayvanının kabuğundan elde ediyorlardı. Eski çağın en usta terzileri elbette Sidon kadınlarıydı. Böylece Fenikeliler Akdeniz limanlarının, özellikle güney limanlarının büyük tüccarları oldular. Kuzeyde çok iş tutamamaları Yunan limanlarına girişin güçlüğündendi. Fenikeliler savaşın ve her türlü şiddetin düşmanlarıydılar. Fetihte gözleri yoktu. Zafer düşleri görmüyorlardı. Haraç ödemeyi savaşmaya yeğe tutuyorlardı. Silaha sarılmak, bir yerleri kuşatmak onlara göre değildi. Siyasetin dışında kalmaları Akdeniz'de kolayca tutunmalarını sağladı. Kimseden korkmuyorlardı, kimse de onlardan korkmuyordu. Baş eğmeden, baş eğdirmeyi düşünmeden yaşadılar. Her zaman ticaretin basit diliyle konuştular. Savaşçı toplumlardan daha rahat ve daha zengin bir yaşam sürdüler. Onlar bu tüccar eğilimleri içinde inançta da çok karmaşık olmayan bir düzen ortaya koydular. Fenike'de her kentin bir tanrısı Baal ya da bir tanrıçası Baalit vardı. Tanrıça Astrate her kentte saygı görürdü. Fenikelilerin insanlık tarihine en büyük katkıları alfabeyi bulmuş olmalarıdır. Çivi yazısının içinden çıkılmaz güçlüklerini unutturan bu yeni yazı düzeni insanlığa anlaşma ve belge bırakma konularında büyük kolaylıklar getirdi. Bu alfabede yalnızca 22 sessiz harf vardı. Fenike alfabesi daha sonra başka toplumlarca da kullanıldı. Girit uygarlığı. Ve şimdi de bu uygarlıklar tablosunda Girit'e bir göz atalım. Yunan uygarlığının başlıca kaynağı olarak belirleyebileceğimiz Girit uygarlığı 3000 ila 1400 arasında çiçeklendi, en güçlü dönemini 2000'den sonra yaşadı. Girit'te Yunanistan gibi genellikle ekimi elverişsiz alanlardan oluşmuştur. Kuzeydeki Knossos ve güneydeki Paitos ovaları dışında her yer kayalıktır. 8000 metrekareyi aşkın ada topraklarında ancak 300 metrekarelik ovalık alanlar vardır. Girit av hayvanları açısından da yoksuldu. Yunanistan'da hemen her çeşit av hayvanı yaşarken Girit'te yalnızca kurtlar ve tilkiler vardı. Akrep, yılan, örümcek aramayı gerektirmeyecek kadar çoktu. Girit uygarlığı bu kötü koşullarda oldukça geç ve güç kuruldu. Girit topraklarında hayvancılık bile epeyce ileri bir zamanda başladı. Girit'in doğal kısırlığı onun çeşitli uygarlıkları buluşturan ve kesiştiren bir merkez olmasıyla dengelenmiştir. Bu yüzden Giritliler en başta ticarete yöneldiler. Girit'in doğal kısırlığı Giritlileri başka topraklara itti. Girit hem Anadolu'ya hem Mısır'a hem Yunanistan'a yakın olmakla apayrı kültürlerin ve apayrı iktisadi etkinliklerin kavuşma yeri oldu. Denizcilik ve madencilik. Yunanistan'da olduğu gibi Girit'te de insanlar geleceklerini karalardan çok denizlerde aradılar. Giritliler de Fenikeliler gibi denizin ustalarıydılar, onlar gibi çeşitli keşiflerde bulundular, en azından deniz yolları buldular. Ugarit gibi, Biblos gibi kentlerde çeşitli doğu halklarıyla karşılaşan Giritliler bu halklardan çok şey öğrendiler. Zeytinyağı, şarap, tahıl ve çömlek satarken özellikle Mısır'la bağlantılı olarak papirüs ve köle ticareti de yapıyorlardı. Baharat ve değerli taş dolaşımının büyükçe bir bölümü de onların elindeydi. Bu gelişim döneminde Giritliler Kıbrıs'ta koloniler kurdular. Batı Anadolu kıyılarında özellikle Miletos'ta çeşitli ilişkilere girdiler. Girit giderek bir deniz imparatorluğu özelliği kazandı. Hatta Giritliler pek çok toplumu haraca bağlayarak imparatorluklarını daha da güçlendirdiler. Sicilya'da bile Giritli gemiciler etkindi. Giritliler Fenikelilerin başaramadığı bir işi başarıyorlar. Gemilerini açık denizlerde de sürebiliyorlardı. Yıldızlara bakarak yön belirleyen bu insanlar tüm gemicilik tekniklerini bilen usta gemiciler oldular. Onlar gemi yapım tekniklerini de Suriye kıyılarındaki tersanelerde öğrenmişler ancak gemi yapımında çok ileriye gitmişlerdi. Sami ırkına da Hint-Avrupalı ırkına da yakın olmayan Girit adası insanları çok eski bir Yunan lehçesine sahip olmakla Yunanlıların yakını sayılırlar. Kurdukları uygarlık Yunan uygarlığının parlayışından çok önce 1400 dolaylarında göçtüğü için Girit uygarlığının Yunan uygarlığına katkısı az çok dolaylı bir katkı sayılabilir. Akalar zamanında her iki toplumun birbirinden çokça etkilenmiş olduğu biliniyor. Uygarlıkların oluşumunda pek çok dış etkinin ya da karmaşık bir bileşenler topluluğunun etkin olduğunu unutmamak gerekir. Homeros'un bildirdiğine göre Girit'te 90 kadar kent kurmuş olan Giritliler 3000 ila 2000 arasında bakır, altın, gümüş gibi madenleri işleyerek güçlü bir uygarlık kurmayı başardılar. Giritliler 2000'den sonra bronz üretmeye ve satmaya başladılar. 1750 sıralarında bir felakete uğrayan, belki de bir yayılma karşısında kalan ada insanları 1700 dolaylarında yeniden toparlandılar. Knossos Sarayı'nın öbür saraylara baskın çıktığı bu dönemde Girit'in üstünlüğü tüm Ege'de kendini duyurdu. Girit egemenliğinin 1400'de kesin olarak silinişi gene bir yayılmayla, belki de bir Aka yayılmasıyla olmuştur. inanç düzeni ve sanat. Taptıkları en büyük güç bir deniz tanrıçasıydı. Toprağı ve verimliliği simgeleyen bu tanrıçayı güvercin ve yılan tanıtlıyordu. Ancak Giritlilerde pek çok tanrıça, birbirini andıran geniş bir tanrıçalar topluluğu vardı. Tanrılar her zaman ikincil bir önem taşıyordu. Yaşamın gerekleriyle içli dışlı olan gerçekçi Giritliler kutsala yönelmek adına tapınaklar kurmayı düşünmediler. Tapınmak için yüksek yerleri seçmekle yetindiler. Bu dışa dönük insanlar bayramları dansla ve spor oyunlarıyla kutluyorlardı. Oyunların başında boğa güreşi geliyordu. Ancak Giritliler güreşlerde boğaların canına kıymıyorlardı. Güçlü bir uygarlık kurmuş olan bu insanlardan bize yazık ki edebiyat adına hemen hiçbir şey kalmadı. Önce bir resim yazısı niteliğinde olan, sonraları hece yazısı durumuna gelmiş olan Girit yazısını bize ulaştıran tabletler tarih, edebiyat, din metinlerini taşımaz. Bize ulaşan metinlerin hemen tümü silahlarla ilgili belirleyici nitelikte metinlerdir. Atlardan, arabalardan, savaş giysilerinden söz eden metinlerdir. Giritlilerden bize kalan en önemli sanat ürünleri mimarlıkta görkemin nereye kadar ulaşabileceğini gösteren kral saraylarıdır. 3000 yıllarındaki evlerin çok gelişmiş bir biçimini ortaya koyan bu saraylar büyük bir iç avlunun çevresinde toplanan odalardan ve koridorlardan oluşmuştur. Girit'te saray çok büyüktür. Teras biçimindeki damlar sağlam sütunlara dayanır. Bu sütunlar genellikle süslü ya da resimlidir. Avlunun çevresindeki odalar pencerelerle aydınlanmıştır. Knossos Sarayı'nda kral güç simgesi olan bir fallusun süslediği oyma tahtta oturur. Taht salonuna girmek için özel olarak ayrılmış bir başka odada arınmak gerekir. Çeşitli mağazaların ve bir tiyatronun bulunduğu sarayda kral ve geniş aile son derece pırıltılı bir yaşam sürer. Sarayda kaynak sularıyla beslenen pek çok hamam vardır. Saray yağ üretim birimleriyle, demir işleme, seramik, marangoz, dokuma, terzi atölyeleriyle tam bir iktisadi etkinlik ortamıdır. Her ne olursa olsun Giritliler mimarlıktaki bu görkemli görünümü yontu sanatında sürdüremediler. Taştan, kemikten, fil dişinden, kilden, daha sonra da fayans ve tunçtan yapılmış olan yontucuklar çocuksu bir duyarlılığı yansıtmaktan öteye geçemezler. Buna karşılık çömlekçilikte Girit yaratıları bir bakıp geçilecek kadar önemsiz değildir. Girit'te çömlekçi çarkının erkenden kullanılmasıyla çömlekler yetkin ve bakışımlı yapıya erkenden kavuşmuşlardır. Toprak vazoların gelişimi taş vazoları hemen geriletmiş, böylece gittikçe gelişen bir çömlekçilik sanatı oluşmuştur. Girit sanatı denildiğinde ilkin çömlekçiliğin düşünülmesi bundandır. Yunan uygarlığını yaratan insan. Yunanistan'da toplumsal ve iktisadi yaşam. Engebeli ve verimsiz Yunan toprağı. Avrupa'nın güneydoğusunda Balkan Yarımadası'nın ucunda yer alan Yunanistan oldukça engebeli bir kara parçasıyla irili ufaklı birçok adadan oluşmuştur. Bu kara parçasının kıyıları koylarla ve körfezlerle ince ince işlenmiştir. Yunanistan'ın doğudan çevreleyen Ege Denizi'nde adım başı bir adaya rastlanır. Girit, Skyros, Andros, Tenos, Delos, Naxos gibi büyük adaların yanında pek çok küçük ada vardır. Bunlar en ilkel deniz ulaşımını bile olanaklı kılar. En büyük adanın Girit Adası'nın 8739 km² toprakları verimli sayılabilir. Batıdan doğuya 140 kilometre boyunca uzanan bu adanın güneyinde kıyı boyunca birbirine koşut duran sıra dağlar yer alır. Kıta Yunanistan'ında orta yükseklikte dağlar, ortalama 2500 metre aralarında az çok verimli vadiler bırakarak kuzey-güney doğrultusunda uzanırlar. Kolay geçit vermeyen bu dağlar kara ulaşımını çok zorlaştırır. İnsanlar için karalardan çok denizleri çekici kılan bu doğal yapı, ülkenin geçmişteki siyasal bölünmüşlüğünü az çok açıklar. Büyük bir tarım etkinliğine olanak vermeyen topraklar, en eski zamanlardan beri insanları denizlere, uzak yerlere itmiştir. Yunanları tarihin ilk büyük sömürgecileri yapan etkenler demetinde doğal yapının da yeri vardır. Girit kültürüyle bağlantı. Yunanistan'ın insan eli değebilen yerlerinde bağlar ve zeytinlikler kurulmuştur. Ne var ki Yunanlılar kendi tarımsal etkinlikleriyle yetinebilecek duruma hiçbir zaman gelememişler. Örneğin her zaman dışarıdan buğday almak durumunda kalmışlardır. Yeraltı kaynakları zengin değildir. Olan kaynaklar en eski zamanlarda tüketilmiştir. Kısacası Yunanistan'ın toprakları insana her zaman başka yerleri düşündüren, uzak ülkeler düşleten topraklardır. Bu topraklar üstünde kurulmuş en eski kültür, daha önce adını andığımız Girit kültürüdür. Girit adası Yunan uygarlığının ilk kaynağıdır diyebiliriz. Girit uygarlığı 18. yüzyılda en parlak dönemini yaşarken özellikle seramik ve mimarlık alanında önemli ürünler ortaya koymuştur. Girit uygarlığının başlı başına bir uygarlık olması adanın coğrafi konumuna bağlı olmuştu biraz da. Girit adası birçok uygarlığın kavuşma ya da kesişme noktası olduğu, buna karşılık bu değişik uygarlıkların insanlarına işgalci heyecanlar aşılamayacak biçimde kıyıda köşede kaldı. Girit'in kıta Yunanistan'ına bir üstünlüğü vardı. Toprakları engebeli de olsa tarıma elverişliydi. İlyada'ya yazdığı ön sözde Eylares, Girit'in ancak düşlerde rastlanabilecek bir zenginliğe ulaştığını anlatırken şöyle der. İlk Minoslar zamanında Girit krallarının başkenti olan Knossos'taki saray son derece göz kamaştırıcıydı. Erkekler ve kadınlar görkemli giysileri içinde birbirleriyle yarışıyorlardı ve kral sarayında ancak Roma İmparatorluğu döneminde ve günümüzde görülebilecek bir rahatlık ve temizlik kaygısı vardı. 3500 yıl sonra Fransa krallarının Sèvres'deki seramik işliklerine benzer işlikleri vardı kralın. Pelaskoslar, akalar, dorlar. Yunanistan tarihinin en eski belgeleri M.Ö. 6. yüzyıldan kalmadır. Yunan uygarlığından söz ederken çok daha eski zamanlardan söz edebiliyorsak, bunu Homeros'un şiirlerine ve yakın zamanlarda yapılmış olan kazılardan elde edilen bilgilere borçluyuz. Eldeki değişik bilgi kaynakları bize Pelaskosları ülkenin en eski insanları olarak tanıtıyor. Yunanistan halkından başka Karya, Güneybatı Anadolu, Sicilya, Güney İtalya, Etruria, Toskana halkları da Pelaskoslardandı. Pelaskosların Yunanistan'a Avrupa'dan gelmiş olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Girit uygarlığının yaratıcıları da Pelaskoslardı. Pelaskoslardan sonra Yunanistan'a Akalar ya da Akiyalar yerleşti. Akaların Yunanistan'a yerleşmesi 1600 ila 1200 yılları arasında oldu. Balkanlardan gelen bu toplum güneye ilerleyerek Peloponnesos'a yerleşti. Tesalya'yı Aeolyalara bırakarak Boiotia'ya ele geçirdi. İyonyalıları yerlerinden ederek Attika'ya ve Euboia adasına girdi. Peloponnesos'ta yerleşen Akalar Girit'le yakın ilişkide oldular. Onlar bundan böyle çoktan gücünü yitirmiş olan Girit uygarlığının kalıtçılarıydılar. Giritlilerden özellikle gemiciliği öğrendiler ve Akdeniz'de ticareti ele geçirdiler. Mikenya uygarlığı diye bilinen uygarlığın kurucuları oldular. Peloponnesos'taki Mikenya, Tiryns ve Pylos kentlerinde yapılan kazılar bu büyük bronz çağ uygarlığının değerli ürünlerini ortaya çıkarmıştır. Böylece Aka uygarlığı büyük ölçüde Girit uygarlığının etkisinde gelişmiş, bu uygarlığın incelikli bir kopyası olmuştur. Aka yazısının Girit kaynaklı olduğu, toplum gereksinimlerine göre az çok değişikliğe uğratılarak alındığı biliniyor. Akalar tüm Girit değerlerini kendilerine uydurarak benimsediler. Bu arada Girit kültürü geriledikçe Aka kültürü de sıkıntıya düştü. Bu da bize Aka kültürünün Girit kültürüne ne kadar bağımlı olduğunu gösterir. Aka yayılmasının kökleri 2000 yıllarına dayanır. 2000'e doğru bölgede büyük bir Hint-Avrupalı göçü oldu. Kuzeyden güneye inen bu insanların bir bölümü İran'a, bir bölümü Türkistan ve Hindistan'a gitti, bir bölümü Anadolu'ya ve Yunanistan'a geçti, bir bölümü de İtalya'ya indi. Bu göçmenler daha sonra Yunanistan'da Akalar diye anıldılar. Bunlar sakallı, bıyıklı, uzun saçlı, kumral insanlardı. At, inek, koyun besliyor, tarımdan anlıyor, madenleri işlemeyi biliyorlardı. Basit bir dinleri vardı. Zeus hem tanrı hem babaydı, Hera'yı andıran bir tanrıçanın da kocasıydı. Bu din çok tanrılı ve insan biçimci Yunan dininin ilk örneği gibidir. Akalar savaşçılıklarıyla ünlüydüler. Kral diye bilinen önderlerinin yönetiminde Aka savaşçıları tunçtan kargılarıyla, kocaman kılıçlarıyla, iki tekerlekli savaş arabalarıyla korku salarlardı. Askerler savaşta birkaç kat sığır derisinden kocaman kalkanlarıyla korunurlardı. Gemiciliği Giritlilerden öğrenen bu insanlar 15. yüzyılda Girit adasını ve başka birçok adayı ele geçirdiler, Anadolu kıyılarına çıktılar. Batı Anadolu'daki Efesos ve Miletos kent kalıntıları Akaların sömürgeciliği ardıllarından çok önce başlamış olduğunu gösterir. Truva Savaşı'nın da bu anlamda iktisadi bir savaş olma olasılığı vardır. O sırada Akaların hızla dışa taşmakta olduklarına bakarak Truva Savaşı ile onların Çanakkale Boğazı'nın ağzındaki Truva'yı alarak Ege'nin denetimini tam olarak ele geçirmeyi, bu yolla ticaretlerini daha da geliştirmeyi tasarlamış olduklarını düşünebiliriz. Akalar bu gelişme siyasetinin sonunu erdiremeden bir değişme daha oldu ve Yunan toplumunun üçüncü tabakasını oluşturacak olan Dorlar 12. yüzyıldan sonra dalga dalga Yunanistan'a girmeye başladılar. Akalar Dorların önünde duramadılar. Dorlardan daha uygardılar ama Dorların silahları daha güçlüydü. Bu yayılma üzerine Akalar Peloponnesos'un dağlık bölgelerine ve Kıbrıs'a çekildiler. Oralarda yayılmaların getirdiği sarsıntılardan uzak varlıklarını sürdürmeye çalıştılar. Dor yayılmasına karşın İonyalılar Atika'da ve Euboea adasında, Eolyalılar Teselya'da ve Boiotia'da tutunmayı başardılar. Herakles'in soyundan geldiği söylenilen Dorlar, Yunan ruhunun oluşmasına yeni bir katkı sağladılar. Akalar gibi savaşçı olan bu insanlar yüzünden İonyalıların bir bölümü Ege Denizi'nin kolay geçiş olanaklarını kullanarak Batı Anadolu'ya geçtiler. Simirne ya da Simirna, İzmir çevresinde İonya'yı kurdular. İonyalıların bu göçü dalga dalga 800 yıllarına kadar sürdü. İonya. Bu dönemde tüm Ege kıyıları çeşitli Yunan halklarıyla dolmuştu. Ama burada yerleşmiş en kalabalık toplum İonyalılardı.